Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerin karşınızda olmak bizleri tarifsiz mutlu ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, içinde bulunduğumuz asır bir ilkler asrıydı. Yani yeni keşiflerin, yeni buluşların yayıldığı bir asırdı. Biz tam manasıyla değilse bile, yani ilkleri gören kuşak değilsek bile, ilkler kuşağı değilsek bile, ilkleri görenleri gördük. Yani ilkler yaşayan bir nesli gördük. Bu öyle bir nesildi ki, tarih boyunca onlar kadar çok ilk gören, onlar kadar ilkler yaşayan bir başka nesil herhalde olmamıştır. Tarihin hiçbir devrinde olmadığı kadar çok keşif ve buluş yaşandı sevgili dinleyiciler, şu içinde bulunduğumuz geçen asırda. Bu asrın da daha ziyade ikinci yarısında bu keşifler, bu buluşlar dünyanın her tarafını, bu arada ülkemizi de sardı. İşte otomobiller, elektrik, radyolar, gramofonlar, arkasından televizyonlar, teyipler, daktilolar, bilgisayarlar, deniz banyoları, plajlar. Bunların hepsi yavaş yavaş hayatımıza giren ilkler olmuştu. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlar da bu yüzyılda karşılaştığımız ilklerden. Hatta bizim bile efendim yayılışına şahit olduğumuz ilklerden. İlk zamanlarda telefon edecek olan abone ahizeyi kaldırdığı zaman matmazel diye başlardı ve 3 rakamlı telefon numarasını, mesela 323 söylerdi. Hadi telefon numarasının kısalığını bir tarafa bırakın çünkü abone sayısı az idi. Peki niçin matmazel derlerdi? Çünkü sevgili dinleyiciler, o zamanlar telefon santralleri otomatik değildi ve telefon santrallerinde çalışanlar hemen hemen hepsi azınlıklara, ekalliyetlere mensup genç kızlardı. Yani matmazellerdi. Yakın zamana kadar yaşlılar bu santralı bağlattıkları zaman matmazel diyenler olurdu. Şimdi artık bunlardan kalmadı. O zamanın matmazelleri de şimdi hepsi birer nine oldular. Bu telefonun yayılışı çok yakın zamana aittir sevgili dinleyiciler, hele ülkemizde. Yani telefon çok eskiden girdi belki ama yayılışı çok yenidir. Bizim çocukluğumuz telefonun daha çok az evde olduğu ve bir yerden bir yere ulaşmanın çok zor olduğu bir devirdi. Hakikaten santral vasıtasıyla efendim aradığınız aboneyle görüşürdünüz. Bu saatler sürerdi. Öyle her baba yiğit evine zaten telefon bağlayamazdı. Bir sürü onun prosedürü vardı, bir sürü formaliteleri vardı. Onun için eve telefon bağlatmak apayrı bir imtiyazdı. Paranız olacak, aynı zamanda da efendim itibarınız olacak ki siz evinize telefon bağlatabilesiniz. Bunların da çoğu manyetolu telefonlardı. Manyetoyu böyle çevirdiğiniz zaman karşınıza santral çıkardı. Santrala görüşmek istediğiniz numarayı söylerdiniz, o size bağlardı. İster şehir içi, ister şehir dışı. Daha sonra şehirler içinde otomatik santrallar çıktı. O da büyük şehirlere mahsus. Yani direkt telefonu çeviriyorsunuz. Bu sefer millet tabii telefon makinesini değiştirmek zorunda kaldı. O da ucuz bir şey değildi. Manyetoluyu bırakıp böyle çevirmeli aldılar. Şimdi de tuşlular çıktı. Hatta daha da ilerileri çıktı. Fakat sevgili dinleyiciler, şehirler arası görüşmek isterseniz yine santral marifetiyle görüşebilirdiniz. Veya henüz otomatik santrala geçmemiş bir kaza merkeziyle mesela görüşmek istiyorsanız yine santral marifetiyle ancak görüşebilirdiniz. Orayı arardınız, o size istediğiniz aboneyi bağlardı. Bu da saatler sürerdi. Onun için pek çok kimse birbirine telefon etmeye misafir giderdi. Otururlardı akşam, santrala telefonu yazdırırlardı. Saatler sonra, belki hatta gece yarısına doğru santral telefonu bağlar. Neyse, telefon görüşmesi yapılır. Arkasından ücretin ne kadar tahakkuk ettiği sorulur ve o kadar para evde telefonun altına bırakılıverirdi. Şimdi bunu anlatsanız belki çocuklar, gençler inanmazlar ama yakın zamana kadar böyleydi sevgili dinleyiciler. Telefonlu ev nadir. Devlet dairelerinde bile tek tük telefon vardı. O da müdürlerin, amirlerin odasında. Şimdi telefon artık herkesin cebinde. Evet sevgili dinleyiciler, ya daktilo makineleri, ülkemizdeki ilk daktilo makineleri ve ilk daktilo yazan bayanlar veya daktilo bayanlar. Şarkıları bile vardı sevgili dinleyiciler. Daktilo, daktilo, küçücük daktilo, telefon başındayım alo alo diye. Veya okşamaya kıyamam benim küçük daktilom gibi böyle hareketli uçuk şarkılar bile bestelenmişti. Evet, o zamanki daktilolar haksız yere evbark yıkan bir takım fettan güzeller sayılır ve sanılırdı sevgili dinleyiciler. Şöyle konuşuldu, işitilirdi. Ayol adam büyüdü, zengin oldu. Gül gibi karısını boşayıp daktilosunu nikahlayıverdi. Ve ondan yaşamaya başladı. Aynı kanı sekreterlere de şamil oldu sevgili dinleyiciler. O sıralarda sevgili dinleyiciler, İstanbul'da yeni cami karşısında nefes kesici bir yenilik. O zaman oralar açık hava arzu halcileriyle doluydu. Bunlardan bir tanesi şemsiyesinin üzerine bir ilan yapıştırmış. Daktilolu asri arzu halci. Daktilo ile müessir arzu haller yazılır. Yani güçlü, kuvvetli, tesirli arzu haller yazılır. Tabi herkes bu makineli arzu halciye koşmaya başladı. Daha muhkem olsun istidası diye. Eskiden tabi bu kadar resmi işlere, yazmaya çizmeye aşina olan yoktu sevgili dinleyiciler. Resmi makamlarda, mahkemelerde işi olanlar, o zaman avukatlık da bu kadar yaygın değil. Yaygın olsa bile pahalı bir iş. İşte bu yeni cami etrafındaki arzu halcilere giderdi. Bunlar çok eskiden beri vardı sevgili dinleyiciler. Ta Osmanlı Devleti zamanından beri orada ferman gibi arzu hal yazar derlerdi. Yani yazdığı arzu hal muhakkak devlet kapısından reddedilmez, maksat hasıl olur diye. İşte bu arzu halciler de yavaş yavaş daktilolara geçti. Bu daktilo dediğiniz sevgili dinleyiciler böyle 67 ekran televizyon gibi. Kocaman, yerinden kalkmaz, demir, efendim böyle etrafı açık, tuşları böyle zarif zarif, enteresan şeylerdi. Ondan sonra bunlar küçüldü, küçüldü, küçüldü. Daktilolar da küçücük birer çanta haline geldi. Şimdi daktilo yazan da kalmadı sevgili dinleyiciler. Pek çok kimse kompüterle, bilgisayarla bu işi hallediyor. Fakat şunu da söylemek gerekir ki insanların çoğu, bu arada belki biz de bilgisayarı birer elektronik daktilo olarak kullanıyoruz. Bilgisayarın pek çok marifetinden ancak bunun daktilo mahiyetinde olanıyla insanlar iktifa ediyorlar. Sevgili dinleyiciler, derken ilk yolcu uçakları göründü. Savaş için kullanılan uçaklar ta 1. Dünya Savaşı'ndan beri var. Ancak yolcu uçakları çok sonra ortaya çıktı. İstanbul'dan Avrupa'ya giden ilk yolcu uçakları o zamanlar Büyükdere'den kalkardı sevgili dinleyiciler. Mesela İtalyanların Aero Espresso şirketi vardı. İstanbul Birindiz arasına bir deniz uçakları seferi koymuştu. Çok da rağbet görürdü o zamanlar. Daha Yeşilköy Hava Meydanı yoktu. O Büyükdere'den çok sonra açıldı. İlk tecrübe uçuşları çok alaka çekti sevgili dinleyiciler. Gazetelerde, dergilerde günlerce efendim bu uçuşlardan bahsedildi. Uçağa binmeden önce efendim uçağa binenlerin yakınları defalarca sarılır, sarılır, helalleşirlerdi sevgili dinleyiciler. Ve uçaklara binilir, bağlanılır, havalanılır. İnanılmaz bir şey. 15 dakika İstanbul üzerinde tur atar. Adalar, Bostancı, Sultanahmet, Ayasofya, Beyazıt hepsi 15 dakika içinde. Ve hakikaten insanlar için çok enteresan hisler uyandırırdı. Koca İstanbul efendim ayaklarınızın altında minicik bir şehir gibi kalırdı. O koca koca evler ufacık kibrit kutusu kadar. Hatta nokta kadar kalırdı. Sonra sevgili dinleyiciler, ilk sivil havacılık hareketleri başladı. Mühürdar'dan Fener yoluna doğru ilerlerken tepede pır pır küçük bir uçak görülürdü. Süzülür süzülür gelir, sonra Mühürdar Caddesi'ne iniverir. Bu meşhur sivil havacı Vecihi Hürkuş'tu sevgili dinleyiciler. Daha sonra tekrar havalanır. Kendi eliyle yaptığı uçakla bu Mühürdar Caddesi'ni hava meydanı gibi kullanırdı. Mühürdar Caddesi'nde de o zaman zaten seyri sefer yok. Onun uçağını indirdiği ve kaldırdığı yerdi. Bu Vecihi Hürkuş bir havacılık delisiydi sevgili dinleyiciler. Çok da gözüpek bir adamdı. En cüretkar Amerikan pilotlarından birisi, hem de iddiaya girdiği halde onun uçağıyla uçmaya cesaret edememişti. Memleketine döndüğü zaman da bu Vecihi Hürkuş için bir yazı yazmış. Demiş ki, mukaddes havacılık deliliğine tutulmuş bir adam bu Vecihi Hürkuş için. Bu Vecihi Hürkuş'un bu hastalığı kızına da geçmişti sevgili dinleyiciler. Baba kız beraber uçarlardı. Vecihi Hürkuş kızını planörcü ve paraşütçü olarak yetiştirmek istiyordu. Fakat bir havacılık gününde, havacılıkla ilgili bir merasimde, anma gününde, daha 20 yaşını doldurmadığı halde bu kız babasının ve oradaki devlet erkanının gözü önünde uçaktan paraşütle atladı. Ve tabii yere çakılıp can verdi, çünkü paraşütü açılmamıştı. Evet, o zamanlar çocukların gözünde havacılık çok ulaşılmaz bir şeydi. Pek çok çocuk pilot olmayı hayal ederdi. Kaptan olmak ve pilot olmak, çocukların, hala da zannediyorum çocuklarda bu heves vardır. Hatta marşı vardı, mektep şarkı marşı vardı. Kahraman, Fethi Nuri, Sadık düşüp can verdiler diye onların marşı vardı. Balkan Harbi'nde ve Cihan Harbi'nde düşen pilotlar, bugün mezarları Şam'dadır onların. Selahattin Eyyubi kabrinin avlusunda ilk havacılık şehitleri. İşte bunların şehit oldukları gün havacılık, hava şehitleri bayramı olarak kutlanırdı. Şehit bayramı nasıl olursa adı öyleydi, hava şehitleri bayramı. Sonra neyse bayramı kaldırdılar da hava şehitlerini anma günü oldu. Bu Fethi Bey, Nuri Bey ve Sadık Bey o zamandan hatırımızda kalmış ilk havacılık şehitleri. Evet sevgili dinleyiciler, yine asrımızdaki ilklerden bir tanesi plajlardı. Tabii şimdiki plajlar eskiden söz konusu bile değildi. Ahşap, etrafı sıkı sıkı tahta kapaklarla kapalı deniz hamamları vardı. Sıcak günlerde çocuklar da büyüklere takılırlar, deniz hamamlarına giderlerdi. Mesela İstanbul'da Yedikule'de, Samatya'da, Yenikapı'da, Salı Pazarı'nda ve Boğaz boyunca hep bu tahta kapalı deniz hamamları vardı. Öyle sahilden bunların görülmesi mümkün değildi. Tabii bazı çapkınlar yüze yüze denizin dibinden gelirler, tahtaların aralıklarından gözetlemek isterlerdi içeriği. Tabii bunlara mani olmak için de aralarda hamamın etrafında devriye kayıkları dolaşırdı. Tabii bu kadınlar deniz hamamının etrafında böyle. Erkeklerin girdiği yerlerde tabii böyle problem yoktu. Bu tahta deniz hamamları derme çatma şeylerdi sevgili dinleyiciler. Deniz mevsimi gelmeden bir iki gün önce birkaç saat içinde çakılırdı. İçinde karşıdan karşıya ipler gerilirdi. Çocuklar koltukların altında kurutulmuş kabaklarla girerlerdi. O zaman tabii şimdiki bir simit olmadığı için. Alınan bütün tertibata rağmen işte bu deniz çapkınları yine de efendim dipten dalarak, kayıklarla dolaşarak buradaki kadınları dikiz etmeye çalışırlar. Bekçi kayıkları bunların peşine düşer. Böylece bir deniz mevsimi geçerdi. İşte bu deniz hamamları zamanla plajlara dönüştü. Deniz hamamlarında giyilen efendim mayolar eskiden pijamaya benzerdi. Ondan sonra kısala neredeyse yokini halini aldı. Evet sevgili dinleyiciler, bu kadınların ayrı, erkeklerin ayrı denize girmesi bir müddet devam etti. Ne zamana kadar? Beyaz Ruslar İstanbul'a gelinceye kadar. Daha önce de bir başka programda anlatmıştık bu Beyaz Rusları, Haroşaları. Onlar gelince işler değişti. Millet kadınlı, erkekli ve açıkta denize girmeye başladı. Aman yarabbi dedi millet, kıyamet alameti dedi. Ve o günlerde evlerde konuşulan tek konuydu. İstanbul sahillerinde, Florya kıyılarında Deccal'ın çıkması eli kulağındaydı. Dünyanın sonu gelmişti. erkekler ve kadınlar mayo adını verdikleri ve ancak diz kapaklarına biraz aşağıya inen bir takım deniz panleleri giymek suretiyle denize girmekteydiler. Kollar, omuzlar tamamen üryandı. Ah bu beyaz Ruslar, ah! Evet, bu beyaz Ruslar Çar taraftarı Ruslardı. Yani komünistlere karşı olan Ruslardı. Bunlar uzun müddet mücadele ettiler Kızıl Ordu'yla. Sonunda mağlup oldular. Mağlup olunca Kızıl Ordu bunları Rusya'dan sürdü. Ve bunlar içinde efendim asilzadeler, tüccarlar, paşalar, beyler hepsi akın akın Türkiye'ye kaçtılar sevgili dinleyiciler. Ve bir müddet Türkiye'de yaşadılar. Tabii bunların hiçbir sanatı olmadığı için Türkiye'de yapacakları tek şey eğlence ve batakhane kültürüydü. Efendim ilk kafeteryaları onlar açtılar. İlk lokantaları onlar açtılar. İlk gazinolar, efendim kafe şantanlar ve randevu evleri bu beyaz Ruslara efendim çok şey borçludur. Daha sonra bu beyaz Ruslar bıraktı gittiler. Arjantin bunlara vatandaşlık verdi. Oturma izni verdi. Bunların hepsi Arjantin'e gittiler. Tek tük beyaz Rus kaldı. Ama beyaz Rusların getirdiği açıklık, serbestlik o zamandan bu zamana kadar intikal etti. Evet, bu beyaz Ruslar geldikten sonra bir eğlence furyası başladı. İlk danslar, ilk dans salonları, ilk dans konkurları. Tabi bunlar da apayrı bir program konusu belki ama hep bu beyaz Ruslardan sonra Türkiye'de yayıldı. Bir mesela Rus kazağı vardı Ankara'da, ismini unuttum şimdi. Kazaska dersleri verirdi. Ve millet yüksek paralar ödeyerek ondan kazaska dersleri alırdı. Çünkü o zaman kazaska çok modaydı. Rusya, Rusya, Rusya, Rus geldi, aşka Rus'un aşkı başka diye kazaska oyunu vardı. Bunu ondan öğrenir, oynardı millet böyle balolarda. İlk Cumhuriyet balosundan sonra Türkiye'de dans öğrenme hevesi bir hastalık haline geldi sevgili dinleyiciler. Haçaduryan isminde bir Ermeni vardı. Livre d'Engagement isminde onun öğrenci anlaşma defteri vardı. Dolmuştu artık insanlarla. Sonra Panosyan Efendi vardı. Yakın zamana kadar yaşadı o Ermeni. Yakın zamanda vefat etti. Ermeni asıllı bir Türk vatandaşıydı. Bu muazzam bir dansçıydı. Milletvekilleri Charleston öğrenmek için, tango öğrenmek için, Vals, Vansite, Foxtrot öğrenmek için kuyruğa girmişti. Bu defteri doldurmuştu. Türkiye'de dans kuyruğuna girmişlerdi. Gülhane Parkı'nda konkurda dans yapılıyordu. Yarışmalar. Bunları kazananlara mükafatlar veriliyordu. Hatta Avrupa seyahatleri veriliyordu. Türkiye'deki ilk dans rüzgarları sevgili dinleyiciler ne Lodos'a benzedi, ne Poyraz'a, ne de Karayel'e. Yavaş yavaş tabii bu dans ikinci plana düştü. Yeni yeni danslar ortaya çıktı. Fakat bu efendim Haçaduryan'ın, Panosyan'ın o ilk dans öğretmeleri birer milletin zihninde tatlı hayal olarak kaldı. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.
Çınaraltı.